Ayrım 18.
Kazakların onca zaman yolu gözlenmiş kişiler olarak döndükleri evlerde sevinç vardı. Öyle bir sevinç ki amma hısımlarını, sevdiklerini hepten yitirenlerin derin acısını daha keskin, daha amansız kılan bir sevinç. Sürüylendi gidip de gelmeyen kazağın sayısı. Galicia'nın, Bukovina'nın, Doğu Prusya ve Karpatların, Romanya'nın tarlalarında serpilip kaldılar. Tepelerinde top ateşinin cenaze ezgisi, uzandıkları yerde gövdeleri çürüdü gitti. Derken toplu mezarların tümseklerinde uzun otlar bitmeye başladı. Toprağa yağmur düştü. Oradan oraya savrulan kar geldi örttü üzerlerini. Başı açık köyün ucuna koşup uzaklara dalan Kazak karısı sevdiğinin at sırtında eve vardığını göremeyecekti artık. Şişmiş, feri kaçmış gözlerinden akan yaşlar gönlünü basan acıyı yuğup götürmeye yetmeyecekti. Yıl dönümlerinde, bayramlarda dökülen gözyaşı da boşunaydı artık. Doğu rüzgarı çığlıklarını Galicia'ya, Doğu Prusya'ya, toplu mezarların batık tümseklerine götürmem de götürmem diyordu. Mezar üstünü örten ot gibi zaman acıyı alır dindirir. Bu dünyayı geride koyup gidenlerin izlerini üfürüp götüren rüzgar gibi. Zaman sevdiklerini boşuna bekleyenlerin, sevdiklerini daha çok boşuna bekleyeceklerin korkunç acısını, korkunç anılarını üfürüp götürecekti. İnsanoğlunun hayatı kısa çünkü çimleri ezer geçeriz ya nereye kadar? Prokor Şamil'in karısı, Kayni Martin Şamil'i gebe karısını okşarken çocuklarına hediyelerini verir ya da onları dizleri üstünde hoplatırken gördükçe başını yere güm güm vurdu da kulübesinin toprak tabanını dişledi. Dizüstü çöktüğü yerde çırpındı, kıvrandı durdu. Ufacık bebeleri koyun sürüsü gibi eteklerine yapıştılar, korkudan sulanan gözleriyle analarını seyrettiler. Yırt, sök, parçala şu son gömleğini de kadınım. Güç sevinçsiz hayatınla birlik incelen saçlarını yol gitsin. Isır dudaklarını kan çıksın. Nasırlı ellerini bur bur çarp gövdeni bomboş evinin eşiğine çarp. Evin sahibi yok artık. Kocan gitmiş, çocukların babasız. Hatırla, hatırla seni, çocuklarını okşayıp sevmeye kimseler gelmeyecek artık. Kimse geceliğin yorgun argın yatağına yıkıldığında senin başını alıp göğsüne bastırmayacak. Kimse sana, onun dediğince, üzülme be Aniska, geçinir gideriz işte, demeyecek. Kocan da olmayacak bir daha. İş, güç, kaygı, çocuklar derken söndün, pörsüdün. Baksana yüzün nasıl kırış kırış. Yarı çıplak çocuklarına kim gelir de babalık eder şimdi senin? Sen bir başına toprağa sürecek olan sen. Tırmıklayacak olan sen. Yükün altında soluk soluğa bezgin, biçki makinesinden desteleri yabayla alaşağı edip arabaya yükleyecek olan sen. Ağır buğday demetlerini kaldırırken karnının altında bir şeylerin yırtılı yırtılı verdiğini duyacak olan sen. Sonra acıdan kıvranacaksın pırtıl battaniyenin altında kanama başladığında. Alexey Beşniyak'ın anası oğlunun eski çamaşırlarını elinde evirip çevirip koklayarak acı acı ağladı durdu. Yalnız Misha Koşeyov'un getirdiği son gömleğinin kıvrımlarında oğlunun terinden bir nebze yakalayabildi. Başını gömleğe gömüp acıyla sarsıldı, haykırdı yaşlı kadın. Gözyaşlarından kirli basmanın üstü örneklerle bezendi. Manitskov, Ozerov, Kalinin, Likovidov, Yermakov ve daha birçok Kazak aileleri yetim kaldı. Bir Stepan Astakov için kimseler ağlamadı. Kimsesi yoktu çünkü. Pencerelerine tahta çakılı kırık dökük evi, yaz günlerinde bile öyle kasvetli, acı, boş kaldı. Aksinya Yagodne'de yaşıyordu. Kimseyle alışverişi yoktu. Köye hiç ayak basmadı. Belki basmak da istemedi. Don'un yukarı bölgelerinden Kazaklar beşer onar evlerine vardılar. Aralık gelene kadar hemen hepsi Vyashanska köylerine dönmüştü. Gecesi gündüzü atlılar geçiyordu Tatarsk'tan. Onlu, yirmili, kırklı kümeler. Don'un sol yakasına gidiyorlardı. ''Neredensiniz siz askerler?'' diye yaşlılar gidip sorardı atlılara. ''Çornaya Irmağı'ndan, Zimovnaya'dan, Dubrovka'dan, Grokovskaya'dan'' diye cevaplar gelirdi. ''Bitti mi bari savaşmanıza?'' diye sorardı yaşlılar sinsi sinsi. Atlıların bir kısmı vicdanı ezik, yumuşak başlıları gülümserdi. Yetti artık be dede, bittik, öldük. Daha deli bozuk, gözü döngün olanları yaşlılara bakar, gidin de bir kendiniz deneyin bakalım derlerdi. Nedir böyle sorular sorular, yetmedi mi merakınız? Kış sonuna varmadan Novoçerkarsk dolaylarında iç savaş patlak vermişti. Fakat Don'un yukarı bölgeleri köylerinde bir mezarlık suskunluğu vardı. Yalnız evlerde içten içe gizlice esen bir hoşnutsuzluk fırtınası bazı bazı su yüzüne çıkardı. Yaşlı kazaklar cepheden dönenlerle geçinemez oldular. Don ilinin başkenti yakınında parlayan savaş hakkında köylüler ancak kulaktan kulağa bazı haberler aldılar. Birden ortaya çıkan çeşitli siyasi eğilimleri şöyle böyle anlayabiliyorlardı. Kulaklarını toprağa dayadılar, sesleri dinlediler. Ocak ayına kadar Tatars köyünde hayat huzur içinde geçti. Cepheden dönen kazaklar evlerinde karılarının dizi dibinde oturup dinlendiler. Karınlarını doyurdular. Savaşta katlandıklarından daha da acı kederlerin, yüklerin evlerinin eşiğinde onları beklemekte olduğunu nereden bilsinlerdi? 2. 1917 Ocağı'nda Gregor Melekov savaş alanında gösterdiği yararlılıktan ötürü sancaklar rütbesine yükseltildi. İkinci yedek alayda takım kumandanlığına atandı. Ertesi Eylül ayında zatürreye yakalanıp iyileştikten sonra 6 hafta izin aldı, köyüne gitti. Sonra bölge sağlık kurulunca sağlam olduğuna karar verilerek alayına geri döndü. Ekim ihtilalinden sonra bölük kumandanı oldu. Tam bu sırada çevresinde dönen olayların bir de alaydaki subaylardan birinin Teğmen Yefim İzvari'nin etkisiyle siyasi düşüncelerinde oldukça büyük bir değişme belirdi. Gregor İzvarin'le izinden döndüğünün ertesi günü tanıştı. Sonraları gerek görevi sırasında gerek görev dışında sık sık görüştüler. Gregor farkına varmadan İzvarin'in etkisi altında kalmaya başladı. İzvarin hali vakti yerinde bir kazağın oğluydu. Novoçerkarsk askeri öğrenci okulundan yetişmiş, okuldan doğruca cepheye 10. Don Kazak alayına gitmişti. Bu alayda bir yıl kadar hizmet görmüş, kendi dediği gibi St. George haçı ile gövdesinin uygun ve uygunsuz yerlerine serpiştirilmiş 14 parça el bombası kıymığıyla 2. yedek alaya aktarılmıştı. Olağanüstü kabiliyetleri olan zeki, vasat Kazak subayının çok üstünde tahsilli biriydi İzvarin. Kazakların muhtar yaşamaları gereğince canı gönülden inanmıştı. Şubat ihtilali önünde büyük ufuklar açtı. Kazak milliyetçi çevreleriyle ilişki kurdu. Don bölgesinin tam muhtariyete kavuşmasını sağlama yolunda aklı başında gayretler sarf etmeye koyuldu. Çarlık idaresi Kazaklara el atmadan önce bu bölgede yerleşmiş hükümet düzeninin bir yenisi yeniden kurulsun istiyordu. İyi tarih bilirdi. Ateşli bir mizacı vardı ama açık seçik düşünmesini de bilirdi. Don Kazaklarının kendi hükümetlerini kurduktan sonra sürecekleri serbest ve hür hayatı inandıraraktan pek güzel anlatıyordu. İlde tek bir Rus kalmayacak, Kazaklar kendi hudut boylarına muhafızlar koyup Ukrayna'yla, Büyük Rusya'yla boyun bükmeden eşit şartlarda karşı karşıya gelecekler, ticaret yapacaklar, mal değiş tokuş edeceklerdi. İzvarin okuması yazması kıt Kazakların, yarım yamalak tahsil görmüş subayların başlarını kolay döndürdü. Gregor da dayanamadı. İlkin aralarında ateşli tartışmalar olurdu. Lakin yarı cahil Gregor karşısındakiyle nasıl başa çıksın? Çok kere İzvarin ağır bastı. Kışlanın bir köşesinde tartışmaya tutuşurlar, onları dinleyenler hemen her zaman İzvarin'den yana çıkardı. Mantığıyla geleceğin hür ve bağımsız hayatını anlatan sözleriyle Kazakları kendine bağlamasını pek güzel biliyordu. Zaten Aşağı Don'un varlıklı Kazakları arasında gönüllerde gizli kalmış duyguları azdırmaya birebirdi söyledikleri. ''Peki Rusya olmadan nasıl yaşarız biz? Buğdaydan başka neyimiz var ki?'' Gregor sorardı. İzvarin sabırla anlatırdı. Yalnız Don bölgesi bağımsız ve tek başına yaşayacak demiyorum. Kuban'la, Terek'le, Kafkas yaylalarında yaşayanlarla beraber olacağız. Federasyon kuracağız. Bir arada yaşayacağız yani. Kafkasya madenden yana zengindir. Her şey var orada. Ya kömür? Donetsk savzası bir taş atımlık yolda. Ama orası Rusya'nın. Kimin olduğu, kimin toprağında olduğu tartışma konusu. Kaldı ki Donetsk havzası Rusya'nın elinde kalsa bile bizim kaybımız büyük değil. Bizim federatif ittifakımız sanayiye dayanmayacak. Biz bir tarım ülkesiyiz. Öyle olduğu için de kendi ufak sanayimizin kömür ihtiyacını Rusya'dan satın alacağımız kömürle sağlayacağız. Sade kömür de değil, Rusya'dan daha çok şeyler satın almak zorundayız. Kereste, madenler, mamul eşya gibi. Karşılığında iyi kalite buğday, petrol vereceğiz onlara. Ayrılmaktan kazancımız ne olacak? Gayet basit. Bir kere onların siyasi lalalığından kurtulmuş olacağız. Rus çarlarının bozduğu düzeni yeniden kurup bütün yabancıları topraklarımızdan dışarı süreceğiz. 10 yıl içinde dışarıdan makine ithaliyle tarım üretimini öyle arttıracağız ki bundan 10 kere daha zengin olacağız. Toprak bizim toprağımız. Atalarımızın kanlarıyla yoğrulu, kemikleriyle verimli bu toprak. Ama 400 yıldan beri Rusya'nın boyunduruğu altında yaşamışız. Çünkü kendimizi düşüneceğimize hep onun çıkarlarını korumuşuz. Denize çıkan yollarımız da var bizim. Ordumuz kuvvetli olacak. Ne Ukrayna, hatta ne de Rusya o zaman bağımsızlığımıza göz dikebilir. İzvarin tam bir Kazaktı. Orta boy, yakışıklı, endam, geniş omuzlar. Kıvırcık saçları ham yulaf rengi. Yüzü esmer, alnı yatık. Yalnız yanaklarıyla aka yakın kaşlarının üstü güneşten yanmıştı. Yerine oturmuş, yüksek bir tenor sesle konuşurdu. Konuşurken bir adeti vardı. Sol kaşını birden yukarı kaldırıverir, ufak, kıvrık burnunu büzerdi. Bir şey koklarmış gibi. Gayretli yürüyüşü, güvenlikli duruşu, kahverengi gözlerinin içten bakışıyla alayın öteki subayları arasında hemen kendini belli ediyordu. Kazaklar içten bir saygı duyuyorlardı ona. Belki alay kumandanına karşı duyduklarından da büyük bir saygı. İzvarin'le Gregor oturur, uzun uzun konuşurlardı. Gregor, ayağının altında yerin yeniden sarsıldığını duyunca, Göz Hastanesi'nde Granza ile karşılaştığı zaman başından geçenleri bir daha yaşadı. Ekim ihtilalinden az sonra İzvarin'le aralarında uzun bir konuşma geçti. Çelişik duygularından şaşkına dönmüştü. Teğmen'e ihtiyatla Bolşevikler hakkında ne düşündüğünü sordu. ''Söyleyin bana Yefim İvaniç, Bolşevikler haklı mı, haksız mı? Ne düşünüyorsunuz?'' İzvarin kaşını kaldırıp burnunu büzerek cevap verdi. ''Bolşevikler haklı mı, ha? Yavrum benim, yeni doğmuş çocuk gibisin. Bolşeviklerin kendi programları var, kendi umutları, kendi planları var onların. Kendi açılarından haklılar, kendi açımızdan da biz haklıyız.'' Bolşevik Partisi'nin asıl adı nedir biliyor musun, bilmiyor musun? Peki öyleyse Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi. Anladın mı şimdi? İşçi. Şimdilik köylülerle kazaklara kur yapıyorlar ama onların temeli işçi sınıfıdır. İşçileri zincirlerinden kurtarıyorlar. Köylüleri belki eskisinden de sıkı bir esaret altına alacaklar. Hayattan hiçbir zaman herkes eşit pay almaz. Eğer Bolşevikler üste çıkarsa işçilerin işine yarayacak bu. Geri kalanlar için iyi olmayacak. Eğer Çarlık geri gelirse toprak sahipleri için iyi olacak. Gerisi için kötü. Biz ne o olsun ne öteki olsun istiyoruz. Biz kendi kaderimize sahip çıkmak istiyoruz. Her şeyden önce de Lala istemiyoruz tepemizde. Ne Karnilov, ne Kerenski, ne de Lenin. Kendi topraklarımızda biz onlarsız da başımızın çaresine bakarız. Tanrı bizi dostlarımızdan korusun. Biz düşmanlarımızın icabına bakarız. Ama Kazakların çokluk Bolşeviklere yakın olduğunu biliyor musunuz? Grişka, dostum, şunu iyice kafana koy. Önemlidir çünkü. Şimdiki halde köylülerle Kazakların yolu Bolşeviklerin yoluyla bir gidiyor. Öyle. Ama biliyor musun niçin? Çünkü Bolşevikler barış istiyor. Derhal barış yapılsın istiyorlar. Ve Şu anda Kazakların burasına geldi savaş. Elini boğazına getirip yukarı kalkıp kaşını indirdi, bağırdı. İşte onun için Kazaklar arasında o kadar yaygın Bolşeviklik. Onun için Bolşeviklerle beraberler. Fakat savaş sona erer ermez Bolşevikler Kazak mülküne el koymaya kalkınca Kazaklarla Bolşeviklerin yolu ayrılacak. Bu esastır. Tarih de bunu gerektiriyor. Bugünkü Kazaklıkla sosyalizm, yani Bolşevik ihtilalinin varmak istediği hedef arasında kapanmaz bir uçurum var. Ha, ne diyorsun sen buna? Ne diyeceğim? Hiçbir şey anlamadım. Gregor ağzında bir şeyler geveledi. Birbirine karıştırıyorum, anlamıyorum. Bozkır'da tipiye yakalanmıştan farksızım. Yok öyle kaçmak, yok. Hayat kendisi seni zorlayacak bu işi anlamaya. Ya bir yana ya öbür yana gideceksin çaresiz. Bu konuşma Ekim sonunda yer aldı. Kasım'da Gregor, Don bölgesinde ihtilal olaylarında büyük yeri olan bir başka Kazak'la karşılaştı. Fyodor Podyolkov'la tanıştı uzun tereddütlerden sonra. Yüreğinde yer eden eski gerçeği yeniden gördü. Öğleden beri dondurucu bir yağmur yağıyordu. Akşama doğru hava açıldı. Gregor, Drozdov'a gitmeye karar verdi. Drozdov kendi nahiyesinden 28. alayda hizmet gören bir onbaşıydı. Bir çeyrek saat sonra Drozdov'un kapısı önünde paspası ayaklarını siliyordu. İçeride konuklar vardı. Omzunda muhafız bataryasının başçavuş apoletini taşıyan iri yarı bir adam kamp döşeğinde oturuyordu. Sırtı pencereye dönüktü. Siyah bez pantolonu içinde bacakları iki yana açık, öne eğik oturmuştu. Kocaman kıllı elleri geniş dizlerinin üstündeydi. Asker ceketi o kadar sıkıydı ki üzerinde neredeyse göğsünden çatlayıverecekti. Kapı gıcırdayınca kısa boynunu çevirdi. Gregor'a soğuk soğuk baktı. Gözlerinin serin ışığını kalın kapaklı dar deliklerinin gölgeleri arasına gömdü. Birbirinizi tanımanızı isterim. Üst Koperskaya'dan Podyolkov, komşu sayılırsınız. İki adam sessizce el sıkıştılar. Gregor oturdu. Ev sahibine bakıp gülümsedi. Yeri kirlettim, kusura bakma. Zararı yok, kadın temizler. Çay ister misin? Ufacık kertenkele gibi bir adamdı Drozdov. Tütünden lekelenmiş tırnağıyla semaveri tıkırdatarak ekledi. Soğuk içeceksin, ne yapalım? Canım istemiyor zaten. Rahatsız olma. Gregor yeni tanışına bir cigara sundu. Ağzına kadar dolu tabakanın içinde birbirine dolandı durdu. Podyolkov'un büyük kırmızı parmakları, Allah kahretsin, tutamadım birinin ucundan. Sonunda bir cigara sarabildi. Şimdi daha da daralmış, gülümseyen gözlerini kaldırdı. Gregor'un yüzüne baktı. Rahat hali Gregor'un hoşuna gitmişti. Hangi köydensin? Diye sordu. Krutovski'de doğmuşum ama son zamanlarda Üst Klinovski'de oturuyorum. Krutovski'yi işitmişsindir herhalde. Gregor'la serbestçe konuşuyordu. Hatta bir ara ağır elini getirdi omzuna koydu. Podyolkov'un geniş, temiz, tıraşlı yüzü azıcık çopurdu. Bıyıkları sımsıkı burulmuştu. Saçları kulaklarının üstüne doğru yapışık iniyor, sol kaşının üzerinde biraz kıvrılıyordu. Yukarı kalkık burnuyla o gözleri olmasaydı insanda iyi bir etki bırakabilirdi. İlk bakışta olağanüstü bir yanı da yoktu ya gözlerinin. Gregor biraz daha bakınca kurşunca ağırlıklarını duyacak gibi oldu. Küçük gözlerdi, saçma tanesi gibi. Dar çiziklerinden dünyaya ışıl ışıl bakıyorlardı. Bir noktaya dikildiler mi de inatçıydılar. Gregor merakla ona bakarken bir şeyin daha farkına vardı. Podyolkov hemen hiç göz kırpmıyordu. Konuşurken ciddi ciddi karşısındakinin yüzüne bakıyor ya da çevresini süzüp duruyordu. Kıvırcık, sapsarı kirpikleri aşağı inik, hareketsizdi. Arada bir göz kapaklarını düşürüyor, sonra birden yine kaldırıveriyordu. Kurşun gibi gözleri yine nişan alırcasına bakıyordu adama. ''Bakın şu nokta üzerinde durmak gerek kardeşler.'' diye Gregor konuyu açtı. ''Savaş sona erecek. Yeni bir hayat başlayacak bizim için. Ukrayna'nın ayrı hükümeti olacak. Don'da Kazak Ordu Konseyi hükmedecek.'' ''Yani Ataman Kaledin.'' diye Podyolkov düzeltti. ''Hepsi bir. Farkı ne ki?'' ''Tabii bir farkı yok.'' dedi Podyolkov. Rusya anaya elveda dedik artık, diye Gregor devam etti. İzvari'nin sözlerini özetliyordu şimdi. Bir yandan da Drazdov'la muhafız bataryasından bu yabancı söylediklerine nasıl bir tepki göstereceklerdi acaba merak ediyordu. Bizim de kendi hükümetimiz, kendi hayat yolumuz olacak. Defolup gitsinler Ukraynalılar Kazak topraklarından. Hudutlara muhafız koyar, hokolları topraklarımıza sokmayız. Atalarımız eskiden nasıl yaşadılarsa bu topraklarda biz de onlar gibi yaşarız. Bana kalırsa ihtilal bizim için iyi oldu. Sen ne dersin Drozdov? Drozdov tilkice gülümsedi, yerinden kımıldadı. Tabii bizim için daha iyi olacak. Müjikler bütün gücümüzü aldılar elimizden. Hayatımız hayat değil ki. Bütün atamanlar da Alamandı. Yok bilmem von Taube, yok von Grabbe, şeytanın dölleri. Bizim toprağımızı aldılar, hep bu kurmaylara verdiler. Şimdi biraz rahat soluk alacağız. Podyolkov, iyi ama bütün bunlara Rusya razı olacak mı bakalım, diye sakin sakin sordu. Soruyu kime sorduğu belli değildi. Bana kalırsa razı olmaya mecburdur, dedi Gregor. Her ne halse, hepsi bir. Çorba aynı çorba, yağı daha az olacak. Niye öyle olsun? Tabii öyle olacak. Podyolkov kurşun gibi gözlerini daha da hızla çevirdi, sert sert baktı Gregor'a. Atamanlar yine eskisi gibi halkın ensesinde boza pişirecekler. Halkı çalışmaya zorlayacaklar, görürsün. Yine bir beyefendinin karşısına çıkacaksın, indirecek yumruğunu suratının ortasına. Ne hayat? Ona varana kadar boynuna bir değirmen taşı tak, git kendini nehre at, daha iyi. Gregor ayağa kalktı. Odanın içinde volta atmaya başladı. Sonunda Podyolkov'un önünde durup sordu. O halde ne yapmamız lazım? İşi bitirmek lazım. Hangi işi? Bir kere toprağa sürmeye başladın mı, karığı sonuna kadar götüreceksin. Çarı devirip karşı ihtilalin hakkından geldikten sonra hükümetin halkın eline geçmesini sağlamak gerekir. O eski zamanlarda olan şeyler filan. Masal onlar, masal. Eskiden çarlar ezerdi bizi. Şimdi çarlar olmazsa başkaları ezecek. O halde çare nedir? Podyolkov'un ağır, kurşun gibi gözleri bir kere daha oradan oraya gezindi. Sıkışık odada bir ferah yer arar gibiydi. Seçimle başa geçen bir halk hükümeti. Bir kere generallerin eline düşmeyelim. Hemen savaş çıkar yine. Ondan da gına geldi artık. Bütün dünyada bir halk hükümeti kurabilse, insanlar ezilmese, savaşa sürülmese. Ama şimdi nedir durum? Eski pantolonu tersine çevir, kıçında aynı delikler. Podyolkov avuçlarıyla dizlerine iki şaplak attı. Sımsıkı, küçük, beyaz dişlerini gösterip gülümsedi. En iyisi biz eski günlerden uzak duralım, yoksa yine koşumu takarlar sırtımıza. Pirince giderken evdeki bulgurdan oluruz. Peki kim yönetecek bizi? Kendi kendimizi yöneteceğiz. Podyolkov heyecanlandı. Kendi hükümetimiz olacak. Kaledinler kolan kayışlarını azıcık gevşesinler de bak gör biz nasıl sırtımızdan atıyoruz onları.